Ayrım 29.
Signora otobüs gezisiyle Roma hakkında genel bir fikir edinebileceklerini söylüyordu. Özellikle görülmesi gereken yerlere sonra vakit ayıracaklardı. Örneğin herkes Vatikan Müzesi'ne gelmek istemeyebilirdi. Ayrıca sabah kahvaltısına peynir verildiğine göre daha sonra yemek üzere ufak birer sandviç hazırlamalarını önerdi. Nasıl olsa akşam yemeği otele yakın bir lokantada yenecekti. Yürüyerek gidebilecekleri bir yerdi. Yine herkes gelmek zorunda değil diye tekrarladı. Herkesin geleceğinden emindi aslında. Otele gelen, onları soran kadından söz eden yoktu. Signora ile Eden şoförlere nerelerden geçmeleri gerektiğini tartışırken o kadını çoktan unutmuşlardı. Ünlü Trevi çeşmesine para atacak zamanları olacak mıydı? Bocca delle ve Rita'nın yakınlarında park edecek yer var mıydı? Herkes yalan söyleyenlerin parmağını ısırdığı heykelin ağzına elini sokmak istiyordu. İspanyol merdivenlerine geldiklerinde otobüs onları aşağıda mı bekleyecekti yoksa yukarıda mı? Peşlerine düşen kadını düşünecek zamanları yoktu. Her kim ise. Yorgun argın döndüklerinde 2 saat dinlenip yemeğe gitmek üzere aşağıda toplandılar. Signora Connie'yi odada bırakarak lokantayı görmek için yola çıktı. Tüm ayrıntıları denetlemek, menüye bir kez daha bakmak istiyordu. Herkese aynı menü verilecekti. Kapıda siyah çerçeveli Cuiso Morte in Familia yazılı bir tabela vardı. Signora öfke duydu. Ailede ölen her kim ise neden ölmek için bugünü seçmişti? Her kimse neden tam 42 İrlanda'nın yemeğe geleceği günü seçmişti? Şimdi onlara yemek yedirecek bir yer bulmak için 1 saatten az zamanı vardı. Signora cenaze sahiplerine acıyacak halde değildi. İçini kaplayan tek his büyük bir öfkeydi. Bir sorun çıkarsa otele haber vermelerini söylememiş miydi? Neden Signora'yı olanlardan haberdar etmemişlerdi? Termini civarındaki sokakları gezmeye başladı. Sokaklar kocaman istasyonda trenden inenlere uygun ucuz küçük otellerle doluydu. Aradığı gibi neşeli bir yer yoktu. Ağlamamak için dudaklarını ısırarak etrafa baktı. Uzakta Catania adında bir lokanta gördü. Sicilyalı olmalıydılar. Bunu iyiye mi yormalıydı? 42 İrlandalı'nın 1,5 saat sonra bol ve ucuz bir yemek beklediğini anlatarak kendini acındırsa nasıl olurdu? Denemekten başka çare yoktu. Buonasera dedi. Çenesi köşeli genç bir adam başını kaldırdı. Signora dedi. Şaşkınlık dolu bir sesle. Sonra gözlerine inanılmaz gibi tekrarladı. Signora. Yüzü acayip şekiller alıyordu. Non è possibile. Signora dedi. Bir taraftan da yerinden kalkmış, kollarını açarak ona doğru yürüyordu. Karşısında Mario ile Grabella'nın büyük oğlu Alfredo vardı. Bilmeden onun lokantasına girmişti. Genç adam Signora'yı yanaklarından öptü. E un miracola dedi bir sandalye çekerek. Signora sandalyeye oturdu. Başı dönüyordu. Düşmemek için masaya tutundu. Genç adam gururlu bir sesle Stock Conto Quattro diyerek büyük bir bardağı sert ve tatlı İtalyan konyağı doldurmaya koyuldu. No grazie. Ağzına yaklaştırarak tadına baktı. Burası senin mi Alfredo diye sordu. Hayır, hayır Signora. Sadece çalıştığım bir yer o kadar. Para kazanmak için. Ya kendi oteliniz, annenin oteli? Neden orada çalışmıyorsun? Annem öldü Signora. 6 ay önce öldü. Ağabeyleri yani dayımlar her şeye burunlarını sokuyorlar, kararlarını kendileri almak istiyorlar. Hiçbir şey bilmeden. Bizim elimizden bir şey gelmiyor, yapacağımız bir şey yok. Enrico hala orada ama o çocuk Amerika'daki ağabeyim geri gelmeyecek. Ben de Roma'ya iş öğrenmeye geldim. Annen öldü demek. Zavallı Gabriella nasıl öldü? Kanserden. Çok çok çabuk oldu. Babamın öldürülmesinden 1 ay sonra doktora gittiğinde öğrendi. Çok üzüldüm dedi Signora. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Birden her şey fazla gelmeye başladı. Gabriella'nın yıllar önce değil de şimdi ölmesi, damağını yakan sert konyak, akşama yemek yiyecekleri lokanta bulamayışı, Anutsia'daki yakınlarında mezarında yatan Mario, Mario'nun oğlu başını okşarken uzun uzun sessizce ağlamaya koyuldu. Connie odasında yatıyordu. Ayaklarını soğuk suda ıslattığı 2 havlu sarmıştı. Neden yanına ayaklarını rahatlatan bir krem almamıştı? Neden eldiven kadar rahat, yumuşacık yürüyüş ayakkabıları edinmemişti? Gerçekten neden? Başka bir dünyanın insanı olan Signora'nın önünde kocaman bir makyaj çantası boşaltmak istememesiydi. O yumuşak ayakkabıların yol arkadaşlarının çoğunun 3 haftada kazandıklarından daha pahalıya mal olduğunu kim bilebilirdi? O ayakkabıları getirmemenin cezasını çekiyordu. Yarın bir kaçamak yaparak Via Veneto'da terlik gibi bir çift ayakkabı almalıydı. Nasıl olsa kimse anlamazdı. Hem anlarlarsa anlasınlar diye düşündü. Ne yapalım? Bu insanlar zenginlik ve iyi yaşama saplantılarından yoksun değiller miydi? Bu dünyada herkes zenginlik peşinde değildi ki. Herkes Harry Kane'e benzemiyordu. Onu böylesine soğukkanlılıkla düşünmek ne garip diye aklından geçirdi. Yıl sonu hapisten çıkmış olacaktı. Yaşlı Bay Murphy İngiltere'ye yerleşmeyi düşündüğünü söylüyordu. Orada kendisine bakacak arkadaşları var demişti. Shibon Casey de onunla gider mi diye sormuştu Connie. Bu soruyu yabancı birileri hakkında bilgi alır gibi veya televizyonda bir filmde gördüğü insanlarla ilgiliymiş gibi sormuştu. Yok hayır demişti Bay Murphy. Aralarının soğuduğunu duymamış mıydı yoksa? Bayan Casey hapishaneye geldiğinde onu görmeyi reddetmişti. Anlaşılan her şeyin sorumlusu olarak Shibon'u görüyordu. Bunları duymak Connie Kane'i çok sevindirmemişti. Harry'i yeni hayatında eskiden beri ilişkisi olduğu bir kadınla düşünmek bir bakıma daha kolaydı. O ikisi eskiden beraber İtalya'ya gelmişler midirler diye merak etti. Shibon ve Harry birbirlerine aşık olsalar da olmasalar da herkes gibi bu güzel şehirden etkilenmiş miydiler? Bunun cevabını hiç bilemeyeceğini düşünerek ne önemi var diye sordu dedi kendi kendine. Kapının yavaşça vurulduğunu duydu. Signora gelmiş olmalıydı. Ama hayır, kapıda kısa boylu, tıknaz, Signora Bonacera duruyordu. Size bir mektup var dedi, bir zarf uzattı. Zarfın içinde Roma trafiğinde ölmen çok kolay, kimse yokluğunu fark etmez diyen basit bir kart vardı. Grup başkanları yemeğe çıkmadan sayım yapıyorlardı. Connie, Lady ve Signora'nın dışında herkes gelmişti. Connie ile Signora'nın birlikte olduklarını her an aşağıya inebileceklerini düşünüyorlardı. Ya Lady, o neredeydi? Ed'in odalarına hiç çıkmamıştı. Ertesi gün forum ve kolozyuma yapacakları gezinin notlarını hazırlamıştı. Lady belki de uyuyakalmıştı. Ed'in koşarak merdivenlerden çıktı ama Lady görünürlerde yoktu. O sırada Signora kapıda göründü. Yüzü bembeyazdı. Lokantanın değiştiğini, bulduğu yeni lokantada da fiyatlarının aynı olduğunu açıkladı. Catania'da yer ayırmayı başarmıştı. Kaygılı ve sıkıntılı görünüyordu. Aiden ona kayıplardan söz etmek istemedi. Aynı anda merdivenlerde Connie göründü. Geç kaldığı için özür diliyordu. Onun da yüzü solgundu, o da kaygılı görünüyordu. Aiden kadınların bu sıcağı, bu gürültüyü, bu heyecanı kaldıramadıklarını düşündü. Sonra bu düşüncesinin çok saçma olduğuna karar verdi. Lady'yi bulmak zorundaydı. Lokantanın adresini alıp onlara katılacaktı. Signora lokantanın kartını verirken elleri titriyordu. İyi misin Nora? İyiyim Aiden. Gruptakiler konuşa konuşa sokakta yürüyorlardı. Aiden ise Lady'yi aramaya koyuldu. Signor Bonacera otelin camlarını temizlemeyi teklif eden Signor Lorenzo'yu tanıyordu. Çok hoş bir beyefendi dedi. O da İrlanda'da bir otelde çalışıyor değil mi? Bir ziyaretçisi olduğunu duyunca çok sevindi dedi. Bir ziyaretçi mi? Evet, karısı birisinin İrlandalı grup için bir mektup bıraktığını anlatmıştı. Signor Lorenzo da bu mektubu çoktandır beklediğini ve geldiğine çok sevindiğini söylemişti. Mektup ona mıydı, eline geçti mi? Hayır Signor Dun, karım mektubu hanımlardan birine verdiğini söyledi. Ama Signor Lady bir yanlışlık olduğunu, mektubun aslında kendisine geldiğini söyledi. Sonra zararı yok, nasıl olsa adresi biliyorum, gider onları bulurum dedi. Aman tanrım dedi Aiden Dun, notlarıma bakmak için 20 dakika onu başıboş bıraktım. O kahrolası ailesinin kendisini aradığını sandı. Ah Lady, ah, seni bir bulayım bir yumrukta yere sermezsem. Önce hepsinin Bunvenuto Agli Irlandasi yazısının öndeki resmi çektirmek için kalıp oturdukları lokantaya gitmesi gerekiyordu. Signora'nın kulağına eğilerek Graldiler'in adresini bulmam gerek diye fısıldadı. Hayır olamaz, oraya mı gitmiş yoksa? Görünüşe bakılırsa evet. Signora yüzüne baktı. Benim gitmem daha doğru olur. Hayır, bırak ben gideyim. Sen kal, yemekle ilgilen. Ben gideyim Aiden. Hem dillerini konuşuyorum hem de mektubu ben yazdım. İkimiz birlikte gidelim dedi Aiden. Yerimizi kime bırakalım? Constance'ı bıraksak olur mu? Hayır, onun kafasını meşgul eden bir şey var. Dur bakalım. Francesca ile Luigi'ye ne dersin? Herkes olanları duymuştu. Signor ve Baydon Lorenzo'yu aramak için ayrılmışlardı. Yerlerine Francesca ve Luigi'yi bırakmışlardı. Neden o ikili diye humurlandı içlerinden biri. En yakın bizlik de ondan dedi. Hep barıştan yana olan Fran. En iyi de biziz diye ekledi. Her zaman son sözü söylemekten hoşlanan Luigi. Bir taksiye bindiler, evi buldular. Beklediğimden çok daha güzel dedi Signor alçak sesle. Onu böyle bir evin kapısından içeri almazlar dedi Aiden, mermer antre ve arkasındaki bahçeye bakarak. Vorrei parla con la familia Garaldi. Signora kapıda duran muhteşem üniformalı kapıcıya aslında hissetmediği bir özgüvenle konuşmuştu. Kapıcı adını ve ne iş yaptığını sordu. Aiden, Signora'nın verdiği yanıtlara, işine verdiği öneme hayran kalmıştı. Gri kırmızılı üniformalı adam telefona giderek konuşmaya başladı. Konuşması bitmeyecek gibi geldi ikisine. Umarım lokantada her şey yolunda gidiyordu dedi Signora. Mutlaka öyledir. Nasıl kolayca yeni bir yer bulduğunu aklım almıyor. Sen bir harikasın. Lokantadakiler de çok sıcak insanlar. Evet, gerçekten olağanüstü. Signora çok uzaklardaydı sanki. Her yerde herkes o kadar sıcak ki bunda olağanüstü bir şey yok dedi Aiden. Hayır garson. Garsonun babasını tanıyordum. Buna inanabilir misin? Sicilya'dan mı? Evet. Oğlunu da tanıyor muydun? Doğduğu andan beri. Vaftiz olmak için kiliseye götürdüklerini gördüm. Kapıcı geri gelmişti. Signor Garaldi çok şaşırdı. Kendisi sizinle konuşmak istiyor. İçeri girmeliyiz. Telefonda anlatamam dedi Signora. Aiden sergilediği cesarete hayran kalmıştı. Sicilya'daki geçmişiyle karşılaşmış olması biraz kafasını karıştırsa bile. Biraz sonra avludan geçerek ikinci bir merdivenden çıktılar. Karşılarına büyük bir çeşme ve bir sürü geniş kapı çıktı. Burada oturanlar gerçek zenginlerdi. Lady böyle bir yeri aşmayı başarmış olamaz. İçeriye geniş bir antreye aldılar onları. Odalardan birinden ufak tefek brokuar ceketli bir adam fırladı. Adam öfkeyle neler olduğunu soruyordu. Arkasında onu sakinleştirmeye çalışan karısı vardı. İçeride ise piyano taburesinde kıvranan zavallı Lady görünüyordu. Onları görünce yüzü aydınlandı. Signora diye haykırdı. Bay Dune, şimdi siz onlara her şeyi anlatın. İnanmayacaksınız ama bildiğim bütün İtalyancayı bir anda unuttum. Sadece günleri, mevsimleri ve günün yemeğini sırayabildim o kadar. Korkunç bir şey. Sıta kalma dedi Signora. Benim o dünklardan olup olmadığımı soruyorlar. Durmadan o kağıda bu adı yazıyorlar. Lady'yi kimse bu kadar heyecanlı ve rahatsız görmemişti. Lütfen Lady, o dünk benim adım. O yüzden sen sandılar. Mektuba kendi adımı yazdığım için. Siz o dünk değilsiniz diye bağırdı Lady. Siz Signora'sınız. Aiden kolunu Lady'nin titreyen omzuna doladı ve sözü Signora'ya bıraktı. Kadının açıklamalarının çoğunu anlıyordu. Sözcükleri açık ve sadeydi. Bir yıl önce düşürdükleri parayı bulan İrlandalı'dan söz etti onlara. Kaldıkları otelin kapıcısından, iyilik dolu sözlerine ve İtalya'ya yaptıkları davete inanan adamdan söz etti. İtalyanca öğretmek için sarf ettiği gayretten söz etti. Aiden ile ikisini gece kursunun yöneticileri olarak tanıttı ve arkadaşları Lorenzo'nun kendisine bir mesaj geldiğini sanarak yanlış anlamaya kurban olduğunu ve duydukları üzüntüyü anlattı. Şimdi onu alıp gidiyorlardı ama belki Signor Garaldi bu adamın iyiliğini ve unutulmaz dürüstlüğünü hatırlayarak birkaç sıcak söz söylemek isterdi. Dublin'de veya herhangi bir büyük kentte kendisine yüklü bir parayı sahibine teslim edecek pek fazla insan olmadığı kesindi. Aiden, Lady'nin titreyen omzuna sarılmış hayatın ne kadar garip olduğunu düşünüyordu. Ya Mountain View'a müdür seçilmeseydi, kısa bir süre önce o en büyük istediği bu değil miydi? Şu anda o görevden nasıl nefret edeceğini, Tony O'Brien'in ne kadar uygun bir seçim olduğunu anlamıştı. Tony'nin bir zamanlar düşündüğü gibi şeytanın ta kendisi değil, aslında gerçekten iş başaran, nikotinle giriştiği savaştan yorgun düşmüş biri olduğunu, bir süre sonra da damadı olacağını düşündükçe. Oysa müdür olsaydı şu anda cebinde forumla ilgili notlar olmayacağı gibi Roma'daki bu muhteşem eve girmek için kapıcıya dert anlatan ve hayatında böylesine önem kazanan kadını hayranlıkla seyrediyor da olmayacaktı. Bu kadın kısa bir süre öncesine kadar öfkeli ve karmakarışık yüzüne açıklık ve anlayış getirmeyi başarmıştı. Lorenzo dedi Signor Garaldi korkuyla onu izleyen adama yaklaşarak. Lorenzo, mi amico. Sonra Lady'ye sarılarak iki yanağından öptü. Larry'nin kırgınlığı uzun sürmezdi. Signor Garaldi diyerek omuzlarından kavradı. Mio amico. Sonra arka arkaya açıklamalar yapıldı. Aile fertleri her şeyi hatırlamıştı. Şarap ve küçük bisküviler ikram edildi. Lady'nin ağzı kulaklarındaydı. Giovedi diye tekrarlıyordu. Neden perşembeden söz ediyor? Signor Garaldi bir yandan bardağını perşembenin şerefine kaldırırken bir yandan da ne anlama geldiğini merak ediyordu. O gün sizi arayacağımızı söylemiştim. Kendi başına buraya gelmesini önlemek için. Mektubumda yazmıştım. Perşembe günü 10 dakikalığına size uğrarız belki demiştim. Mektubu almamış mıydınız? Kısa boylu küçük adam utanmıştı. Hep bir şeyler isteyen mektuplar alıyorum. Sizin mektubunuzu da onlardan biri sanmıştım. Gelirse para ister diye düşünmüştüm. Sanırım yazdıklarınızı doğru dürüst okumadım bile. Lütfen beni affedin. Yaptığından utanıyorum. Rica ederim. Perşembe günü gelebilir mi? O kadar hevesli ki. Belki birlikte resim çektirirsiniz. Sonra da arkadaşlarına gösterir. Signor Garaldi karısıyla bakıştılar. Perşembe günü neden hepiniz bize gelmiyorsunuz? Birlikte içki içer, İtalya seyahatinizi kutlarız. 42 kişiyiz dedi Signora. Bu evler böyle kutlamalar için yapıldı Signora dedi ufak tefek adam eğilerek. Sonra Roma'yı geçerek onları hemen Catania'ya götürecek bir araba istediler. Lokantanın sokağına o güne kadar Galaldi'nin arabasına benzer hiçbir araba girmemişti. Signora ile Adam çocuklarını zor durumdan kurtaran ana babalar gibi bakıştılar. Şu an ablamın beni görmesini ne kadar isterdim dedi Lady birden. Mutlu olur muydu? Signora tatlı bir sesle. Evet, bunun gerçekleşeceğini biliyordu. Bir gün birlikte bir falcıya gitmiştik. Falcı ablama evleneceğini, bir çocuğu olacağını ve genç öleceğini söylemişti. Benim de büyük bir sporcu olacağımı ve dış ülkelere seyahat edeceğimi söylemişti. Onun için ablam yaşasaydı olanlara hiç şaşırmayacaktı. Ne yazık ki bu günleri göremedi. Gerçekten öyle ama belki de görüyordur. Adam Lady'yi rahatlatmak istiyordu. İnsanların cennete gittiklerinden emin değilim Bay Dion dedi Lady. Değil misin Lady? Bense her geçen gün biraz daha inanıyorum. Catania'da herkes bir ağızdan Love Lie the Fields of Athenia şarkısını söylüyordu. Şarkı sona erdiğinde garsonlar dizilerek hep birlikte müşterileri alkışladılar. O gece Catania'da yemek yemeyi göze alan diğer müşteriler de grubun parçası olmuşlardı. Kapıda üçlünün belirmesiyle müthiş bir alkış koptu. Alfredo çorbayı getirmek için mutfağa koştu. Brodo dedi Lady. İsterseniz hemen ana yemeğe geçelim dedi Adam. Özür dilerim ama buranın sorumlusu benim Aydın. Ben Lorenzo'nun Brodo'sunu içsin diyorum. Luigi'nin ifadesi her zamankinden daha dehşet vericiydi. Adam hemen tabii diyerek yanlışlık yaptım. İyi öyleyse dedi Luigi anlayış göstererek. Fran ise genç garsonlardan birinin Cathy'yi yemekten sonra bir yere götürmek için ısrar ettiğini anlattı. Bu Fran'ın canını sıkmıştı. Acaba Signora yemek bitince hep birlikte otele dönmeleri gerektiğini söyleyebilir miydi? Tabii söylerim Francesco dedi Signora. Hiç kimsenin Lady'nin başına gelenleri merak etmemesi tuhaf değil miydi? Adam'la ikisinin onu bulup nasıl olsa kurtaracaklarından ne kadar emindiler. Lorenzo sayesinde hepimiz perşembe akşamı Roma'da bir partiye davet edildik dedi. Muhteşem bir ev. Giovedi dedi Lady. Kimsenin günü yanlış anlamaması için. Signora çorbasını çabucak bitirdi. Gözleriyle Constance'ı aradı. Constance her zamanki gibi canlı ve neşeli değildi. Aksine bir sorunu varmış gibi boş gözlerle bakıyordu. Bir şeyler olmuştu ama Constance öylesine içine kapalı biriydi ki ne olduğunu söylemeye yanaşmıyordu. Signora o tür biri olmadığı için fazla soruşturmak istemiyordu. Alfredo, İrlandalılara bir sürprizleri olduğunu açıkladı. İrlanda bayrağı renklerinde bir pasta hazırlamışlardı. Hepsi o kadar neşeliydi ki pastayı hatıra olarak hazırlamışlardı. Dünya Kupası'ndan İrlanda'nın renklerini öğrenmişlerdi. Alfredo bu akşamı böyle güzel hazırladığı için ne kadar teşekkür etsem azdır. Yarın biraz benimle oturup konuşmak için buraya gelirseniz bana en değerli armağanı vermiş olursunuz Signora. Yarın olmaz Alfredo. Yarın Signor Dune forum hakkında bir konuşma yapacak. Signor Dune'u hep dinlersiniz. Benim ise sizinle konuşacak birkaç günüm var. Lütfen Signora beni kırmayın. Belki anlayış gösterir dedi Signora Eden'a bakarak. Aslında bu konferansa ne kadar önem verdiğini biliyordu. Gitmezse onu hayal kırıklığına uğratacağını da biliyordu. Eden herkesin Roma'yı eski günlerdeki iki tekerlekli yarış arabaları devrinde gözlerinin önüne serilmesini istiyordu. Ama yanındaki genç adam da çok istekli görünüyordu. Sanki söylemek zorunda olduğu bir şeyler vardı. Geçmişin hatırı için çocuğu dinlemeliydi. Signora Caterina'yı garsonun elinden kolayca kurtararak otele götürmeyi başarmıştı. Bunun için Alfredo'ya çocuğu derhal uzaklaştırmasını söylemek yeterli olmuştu. Duygulu gözlerle tam bir Romalı gibi bakan garson kırmızı bir gül tutuşturduğu eli öperek Caterina'dan bir başka akşam için birlikte olmaya söz vermesini rica etmişti. Connie aldığı mesajın arkasındaki sırrı çözemiyordu. Signora Bonacera mesajı Signora Kane'e verdiğini söylemişti. Ne kendisini ne de kocasını getirenin kadın mı erkek mi olduğunu bilmiyordu. Bu konu hep bir sır olarak kalacak diyordu Signora Bonacera. O gece Connie Kane huzursuzdu. Sabaha kadar iyi uyumadı. Neden her şey daima büyük bir sır perdesinin arkasında gizli kalır diye merak ediyordu. Signora'ya açılmak istiyor, bir yandan da bu sessiz ve özel kadının canını sıkmaktan çekiniyordu. Yok canım, tabii eğer işim varsa Sicilya ile ilgili işlerin dedi Eden ertesi sabah. Çok üzgünüm Eden, öyle hevesle bekliyordum ki. Evet, sonra gözlerindeki hayal kırıklığını göstermemek için başını hızla çevirdi ama çok geç olmuştu. Signora Eden'ın üzüntüsünü görmüştü bir kez. Bu konferansa gitmek zorunda değiliz dedi Lou Suzy'yi tekrar yatağa çekerek. Ben gitmek istiyorum. Suzy kalkmayı çabalıyordu. Latince, Roma tanrıları ve eski mabetler. Tabii ki gitmek istemezsin. Bay Dune haftalardır buna hazırlanıyor. Hem Signora gitmemizi ister. Kendi de orada olmayacak ki. Lou bilgiç bir edayla konuşuyordu. Bunu nereden duydun? Dün akşam Bay Dune'a söylerken duydum. Yüzü limon gibi ekşidi bu haberi duyunca. Signora'nın yapacağı şey değil. Onun için bizim de gitmemize gerek yok. Lou tekrar yatağa gömülmüştü. Hayır, şimdi ona destek olmak için gitmemiz daha da önemli. Suzy bir anda yataktan fırlayarak sabahlığını giymişti. Lou elini uzatıp onu tutuncaya kadar banyonun kapısına varmıştı bile. Bill ile Lizzie dikkatle sandviç yapıyorlardı. Ne iyi fikir dedi Bill. İleride kendi hayatlarında da benzer davranışlar uygulamalarını umuyordu. Her ne pahasına olursa olsun para biriktirmenin, Lizzie tarafından da benimsenmesi için dua ediyordu. Bu yolculukta aslında çok iyi davranmış, ayakkabılarına bile bakmamıştı. İtalyan dondurmasının fiyatını liret olarak not etmiş, kendi paralarına çevirip çok pahalı olduğunu söylemişti. Aman Bill, saçmalama, sandviç yapmak için jambon, peynir ve buradaki gibi kocaman ekmekler almak zorunda kalırsak, şimdiki gibi pub'da çorba içmekten çok daha pahalıya mal olur bize. Belki de haklısın ama uluslararası bir bankacı olduğunda Roma'da oturduğumuzda konuyu tekrar düşünürüz. Sence otelde mi kalırız yoksa kendi villamız mı olur? Villada otururuz herhalde diye yanıtladı Bill. Bu sözler gerçeklerden o kadar uzak görünüyordu ki. Soruşturmaya başladın mı? Hangi konuları? Villaları mı? Bill'in bakışları vahşiydi. Yok canım, bankacılıkta cazip bir şey olup olmadığını. Unutma, İtalyanca öğrenmemizin nedeni buydu. İlk başta öyleydi dedi Bill ama şimdi keyif aldığım için öğreniyorum. Hiçbir zaman zengin olamayacağımızı mı söylemek istiyorsun? Liz'in harika kocaman gözleri huzursuzdu. Yok hayır, hiç öyle bir şey söylemek istediğim yok. Zengin olacağız. Bugünden tezi yok, bankaları dolaşıp gerekli soruşturmaları yapmaya başlayacağım. İnan bana yapacağım. İnanıyorum. Şimdi bunları hazırladım, paket ettim. Konferanstan sonra forumda yeriz. Hazırladığımız kartları da postaya veririz. Bu sefer babana da bir kart yollayabilirsin, dedi Bill. Her şeyin iyi tarafını görmekten hoşlanarak. Onunla iyi anlaştınız, değil mi? Kısa süreliğine Galway'e giderek Lizzie'nin annesiyle babasını birleştirmeye çalışmışlardı. İkisi şimdi en azından birbirleriyle konuşmaya başlamışlardı. Hatta birbirlerini ziyaret etmeye niyetliydiler sanki. Evet, babanı sevdim. Çok komik biri. Bill elini kıracak gibi sıkan, tanıştıktan 10 dakika sonra 10 pound borç isteyen birisi için bundan daha uygun bir tanım bulamayacağını düşünüyordu. Ailemi sevmen beni o kadar rahatlattı ki, dedi Lizzie. Senin de benimkileri sevmen beni rahatlattı. Bill'in ailesi Lizzie'ye gittikçe daha çok alışıyordu. O da daha uzun etekler, daha kapalı bluzlar giymeye başlamıştı. Babasına domuz etinin nasıl kesildiğini ve füme etle yeşil et arasındaki farkları soruyordu. Olive'le saatlerce amiral battı ve kutu kutu oynuyordu. Çoğunlukla da onun kazanmasını sağlıyordu. Böylece oyunlara dayanılmaz bir heyecan katıyordu. Düğünleri Bill'in korktuğu kadar soğuk olmayacaktı. Hadi, Vesta bakireleri konusunda anlatacaklarını dinlemeye gidelim, dedi Bill. Ne? Lizzie, notları okumadın mı? Baydun bize birer sayfa not verdi ya, o kadarını hatırlarsınız demişti. Hemen ver, dedi Lizzie. Edendun gidecekleri yerleri gösteren bir harita vermişti. Liz notları çabucak okuyup kağıdı geri verdi. Şu sırada Signora ile yatakta mı sence, diye sordu, gözleri ışıl ışıldı. Öyleyse Lorenzo ile Constance kendilerini fazlalık gibi hissediyorlardır, dedi Bill. Constance ile Signora kahvaltıya inmek üzere hazırlanmışlardı. Önemli açıklamalar yapılacağı belirtileri seziliyordu. Constance, si Signora, bugün Eden konuşurken not tutmanı isteyebilir miyim? Orada bulunamayacağım için canım sıkılıyor. Sanırım o da üzüldü. Öyle çok uğraştı, öyle özenle hazırlandı ki. Neden gelmiyorsunuz? Buna mecbur musunuz? Korkarım ki öyle. Anlayış göstereceğine kuşkum yok ama ben yine de çok dikkatle dinleyeceğime ve her şeyi size aktaracağıma söz veriyorum. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Connie, Signora diye söze başladı. Si Constance, şey diyecektim. Siz hiç bizim grupta benim hakkımda konuştuklarını duydunuz mu? Arkamdan konuşan veya kocam yüzünden para kaybeden biri var mı? Hayır, hiç. Senin hakkında hiçbir şey duymadım. Neden sordun? Biri oldukça korkunç bir not bırakmış da, belki şakadır ama iyice canım sıkıldı. Notta ne yazıyor? Lütfen bana söyle. Connie mektubu gösterdi. Signora'nın gözleri doldu. Ne zaman oldu bunlar? Dün akşam yemeğe çıkmadan önce resepsiyona bırakmışlar. Kimin bıraktığını bilen yok. Sordum ama bonoserolar da bilmiyorlar. Bizim gruptan birisi olamaz Konstans, bundan eminim. Roma'da kaldığımız yeri başka bir kim bilebilir? Signora birden bir şey hatırladı. Eden, Dublin'de kaldığımız oteli soruşturan deli bir kadından söz etmişti. O olabilir mi? Peşimizden buraya kadar gelen biri. Nasıl olabilir, aklım almıyor. Buna inanmak zor. Bizim gruptan birinin yaptığına inanmak bana daha zor geliyor, dedi Signora. Neden ben? Neden şimdi ve neden Roma'da? Sana kini olan kimse var mı? Harry'nin yaptıklarından dolayı yüzlerce kişi var ama Harry hapiste. Delinin biri olabilir mi? Aklından zoru olan biri. Hiç aklıma öyle biri gelmiyor. Connie varsayımlar üreterek ne kendi zamanını harcamalıydı ne de Signora'yı üzmeliydi. Trafikten uzak durup dikkatli davranacağım ve not da tutacağım Signora. Söz veriyorum. Sanki oradaymışsınız gibi notlar getireceğim. Umarım konuşmak istedikleri gerçekten önemlidir. Konferansına gitmediğim için birini ne kadar üzdüğümü bilemezsin. Konferanstan bol ne var Signora? Bu özel, çok özelle hazırlanmış bir konuşma. Neyse. Alfredo kahve hazırladıktan sonra kadının yanına oturdu. Signora, sizden önemli bir şey isteyeceğim. Signora kederli bir yüzle Alfredo'ya baktı. Para isteyeceği kesin de hiç parası olmadığını bilemezdi ki. Hiçe yakın. Dublin'e döndüğünde cebinde 5 kuruş kalmayacaktı. Eylül'de okul açılıncaya kadar Sullivan'lara kira veremeyeceğini söylemek zorunda olacak kadar parasızdı. Elinde avucunda ne varsa hepsini bu viyajoya katılmak için lirete çevirmişti. O fakir köyden çıkıp bu zavallı lokantada çalışmaya gelen çocuk bunu nereden bilebilirdi? Onun gözünde 40 kişiden sorumlu önemli bir insandı. Güçlü biri bile denebilirdi. Kolay olmayabilir. Bilmediğin o kadar çok şey var ki. Her şeyi biliyorum sinyora. Babamın sizi sevdiğini, sizin de onu sevdiğinizi biliyorum. Bizler büyürken pencerede oturup dikiş diktiğinizi de biliyorum. Anneme karşı hep iyi davrandığınızı ve istememenize rağmen annem ve dayımların köyden gitmeniz gerektiğini söylediklerinde onları dinlediğinizi de biliyorum. Her şeyi biliyorsun. Sesi bir fısıltı gibi çıkmıştı. Evet, hepimiz biliyorduk. Ne zamandan beri kendimi bildim bileli. İnanması o kadar güç ki. Ben şey sanıyordum. Neyse, benim ne düşündüğümün hiç önemi yok. Gittiğinizde hepimiz öyle üzüldük ki. Signora gülümseyerek başını kaldırdı. Üzüldünüz mü? Gerçekten mi? Evet, hepimiz. Siz hepimize yardım etmiştiniz, bunu biliyoruz. Nasıl biliyorsunuz? Çünkü babam siz olmasaydınız yapmayacağı şeyler yaptı. Maria'nın evlenmesi, Anisuya'daki dükkan, ABM'in Amerika'ya gidişi, hepsi. Hepsi sizin sayenizde oldu. Hayır hayır katiyen, o sizleri çok seviyordu. Hep sizin için en doğru, en iyi şeyleri yapmak istiyordu. Zaman zaman bunları konuşurduk, hepsi bu. Annem ölünce sizi bulmak istedik. Size mektup yazıp söylemek istedik ama adınızı bilmiyorduk. Bunu düşünmeniz yeterli. Şimdi Tanrı sizi bu lokantaya gönderdi. Çünkü sizi buraya gönderen gerçekten Tanrı. Buna inanıyorum. Kadın susuyordu. İşte şimdi sizden o büyük ve önemli şeyi isteyebilirim. Signora sıkı sıkıya masaya yapışmıştı. Neden parası yoktu? Onun yaşındaki kadınların çoğunun bir kenarda biraz parası olurdu. Oysa o mal varlığına hiç önem vermezdi. Bu çocuğa biraz para verebilmek için satacak bir şey de yoktu. Zavallı çocuk kim bilir ne kadar sıkışıktı. Sizden istediğim signora, evet Alfredo, ne biliyor musunuz? İste Alfredo, yapabilirsem yaparım. Geri dönmenizi istiyoruz signora, eve dönmenizi, ait olduğunuz yere dönmenizi istiyoruz signora. Constance kahvaltıdan önce dükkanlara bakmaya başlamıştı. Çok arzu ettiği yumuşak ayakkabılar ve signora için uzun ipek bir eşarp aldı. Elizabeth de fiyatını anlamasın diye markasını kesti. Sonra sokağa çıkış nedeni olan şeyi almak için foruma giden gruba katıldı. Hepsi konferansa hayran kaldılar. Luigi zavallı Hristiyanların kolezyuma getirildiklerini görür gibi olduğunu söylüyordu. Baydun kendini çenesi düşük ve yaşlı bir İtalyanca öğretmeni olarak tanıttı. Uzun uzun konuşup fazla zamanlarını almayacağını söyledi. Sözlerine son verdiğinde çok alkışlandı. Başka şeyler anlatması istendi. Beklemediği bu tepki karşısında şaşkınlıkla gülümsüyordu. Tüm sorulara cevap verdi. Zaman zaman hiç resim çekmeden fotoğraf makinesini ona çeviren Constance'a bakıyordu. Sandviçlerini yemek için ufak gruplara ayrıldılar. Connie Kane, Eden Dune'a bakıyordu. O sandviç getirmemişti. Yakındaki bir duvarın üstünde oturmuş, boz gözlerle ufağa bakıyordu. Herkese otelin yolunu tarif etmişti. Lady'yi Bartolomeo ile o komik kız arkadaşı Fiona'ya teslim etmişti. Konferansı aslında bir kişi için hazırladığı belliydi. Şimdi ise en fazla önem verdiği kişinin yokluğuyla içi hüzünlü o duvarda oturuyordu. Connie yanına gidip gitmemekte kararsızdı. Giderse ne söyleyeceğini bilmiyordu. Onun yerine bir lokantaya girerek ızgara balık ve şarap ısmarlamayı yeğledi. Bunu böyle kolayca yapmak ne hoştu. Aklına onu korkutmak için Dublin'den gelen insan takılınca yemeğine dokunmadı bile. Harry birini göndermiş olabilir miydi? Bunu aklına bile getirmek istemiyordu. İtalyan polisine böyle bir şeyi nasıl açıklardı? İrlanda'da olsa belki kendi polisleri de anlattıklarını ciddiye almazdı. Roma'daki bir otele gelen imzasız mektup ciddiye alınacak şey değildi. Yine de otele dönerken yolda duvara yakın yürümeye gayret ediyordu. Resepsiyona yeni bir mesaj olup olmadığını sorduğunda heyecanlıydı. Hayır Signora Kane, hiç mesaj gelmedi. Barry ile Fiona, Barry'nin Dünya Kupası'nda o müthiş İtalyanlarla tanıştığı bara gidiyorlardı. O yaz orada bayraklı ve şapkalı resimler çektirmişti. Mektup yazıp geleceğini söyledin mi diye sordu Fiona. Hayır, onlar o tür değil. Oraya gidersin, hepsini bulursun. Her gece oradalar mı? Hayır ama çoğu gece. Onlar Dublin'e seni görmeye gelseler, sen de her gece pub'da değilsin. Hiçbirinin adı veya adresi yok mu? Böyle durumlarda isim veya adres önemsiz olur dedi Barry. Fiona haklı çıkmasını temenni ediyordu. Onlarla tekrar karşılaşıp o parlak günleri yeniden yaşamaya öylesine bel bağlamıştı ki artık kimselerin o bara gelmediğini öğrenirse çok üzülecekti. Daha da kötüsü ya orada olup Barry'i hatırlamazlarsa, bunu düşünmek bile istemiyordu Fiona.